Ayrım 38. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 534. 2. Kata'ya geldiğimden beri ilk defa hayatımdan zevk almaya başladım. Köle değilse de bir esir olmama rağmen Dük bana gerçek Kata'yı göstermeye hevesli, hoş bir arkadaş gibi davrandı. Orta krallıkla ilgili görüşünü Düklerinin İmparator Wu ile olan secere bağları bozuk olsa da ülkenin sadece bir kısmı olan Çin'e dayandırmalısın. Öyle bile olsa bu kaba taşralılar iktidara susamışlardır. Fakat gök merhametlidir ve vekilliğini kimseyle sınırlamamıştır. Verildiği zaman eminim ki sevgili kuzenim Chu Dük'üne bağışlanacaktır. Onu heyecan verici bulacaksın. Fakat bir takım eksiklikleri var. Zaten gökün oğluymuş gibi davranmaktadır ve bu haddini bilmezliğin zirvesidir. Tabii ki bütün Chu Dük'leri gökün son hükmünün gerçekte kendi atasına bahşedildiği şeklindeki aynı yanılsamadan zarar görmüştür. Fakat bu 300 yıl önceydi ve gökün vekilliği pis bir barbar ve soylular birliği onu öldürdüğü zaman kayboldu. İmparatorun oğlu buraya, Chu'ya kaçtı ve kendisini imparator ilan etti. Fakat pek tabii ki egemenlikten yoksundu. Sonuçta o gerçekte sadece Chu Dük'üydü. Dolayısıyla günümüze kadar Luoyang'da gökün gölge oğlundan, gerçek orta krallığın gölge başkentinden başka bir şeyimiz olmadı. Chu Dük'ü imparator sayılabilir ama bu yeterli değildir. Öyle değil mi? Özellikle Chu en zayıf dükkalıklardan biriyken er ya da geç bir komşusu, muhtemelen kurt adamlar tarafından teslim alınacakken. Bu arada hepimiz gözlerimizde yaş, karınlarımızda ümit Luoyang'a bakıyoruz. Dük daha sonra bana aynı zamanda Chu'nun şu andaki dükünün de büyük annesinden söz etti. Sonsuz bir gurura sahip bu kadın kendisini her zaman küçük bir oğlan çocuğu olarak görürmüş. Bir gün sarayın onun oturduğu kısmında yangın çıkmış ve küçük oğlan dışındaki bütün harem kadınları kaçmış. O ise o sırada kabul salonunda oturmuş. Oldukça sakin bir biçimde civan perçemi dallarıyla fal açıyormuş. Bir kadın hizmetçi düşese yanan sarayı terk etmesi için yalvardığında yaşlı kadın şöyle demiş. Küçük oğlan sarayı yanında güneşin oğlu ya da derecesi markiden düşük olmamak kaydıyla erkek bir akrabası olmadan terk edemez. Ayrıca küçük çocuk yanında kendinden büyük bir nedimi olmadan da sarayın dışında görünemez. Sonra Katayların çok sevdiği bir uğraş olan fal açmayı sürdürmüş. Kadın hizmetçi düşesi kurtarmak için ona eşlik edebilecek derecede birini bulmaya koşmuş. Ne var ki sarayda konttan başka yüksek dereceli birisi yokmuş. Ayrıca düşesten daha yaşlı bir nedime de bulamamış. Böylece yüzlerini ıslak bezlerle kaplayan kont ve kadın hizmetçi alevler içindeki saraya girmişler ve yaşlı kadını oturmuş fal oklarını düzenlerken bulmuşlar. Lütfen güneşin oğlu adına demiş aynı zamanda düşesin yeğeni olan kont, benimle gelin. Düşes çok kızmış, bunu işitmemiş olayım. Dairemin yanımda yaşlı bir kadın ve derecesi markiden düşük olmamak kaydıyla ailemden bir erkek olmadan terk edemem. Bunun aksi bir davranış yakışık almaz. Sonuçta düşes, Katayiler için çok önemli olan uygun davranış adına ölmüş. Bu kadının ölümü Katay'da sonu gelmez bir tartışmanın kaynağıydı. Kimileri onu takdir ve taklit edilmesi gereken biri olarak görürken diğerleri komik bulmaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki diyordu Fan Chi'yi. O ne bir bakire ne de genç evli bir kadındı. O kendisine kimin eşlik edeceği konusunda tasalanması gerekmeyen yaşlı bir kadındı. Pek mütevazi sayılmazdı. Aslında Chu hanedanının diğer bütün üyeleri gibi o da kibirliydi. Ve kibir gökün gözünde hiç de yakışıklı bir davranış değildir. Luoyang'ın kenar mahallelerine yaklaştığımızda insan trafiği arttı. Her türden kadın ve erkek başkente doğru ilerliyordu. Zenginler arabalarla yolculuk ediyor ya da tahterevanlarla taşınıyorlardı. Fakir çiftçiler ürünlerini sırtlarında taşıyordu. Zengin çiftçiler ve tüccarlar öküzlerin çektiği yük arabalarının başındaydı. Halk iyi giyimli ve güler yüzlüydü. Bu halleriyle yüz hatları Doğu Kataylılarınkine hiç de benzemeyen Çinlilerden çok farklı görünüyorlardı. Çin halkı yassı burunlu bronz tenli insanlarken Chu ve daha içerideki devletlerin halkı Çinlilerden daha açık tenliydi ve yüz hatları daha inceydi. Fakat bütün gerçek Kataylar siyah saçlı, siyah gözlü, yuvarlak kafalıydı ve neredeyse kılsız vücutları vardı. Ne gariptir ki Onlar da tıpkı Babiller gibi Orta Krallığı aşağı yukarı Arilerin Pers ülkesini Hindistan'a ve Yunanistan'a girdiği zaman fetheden Chu savaşçı sınıfınca siyah saçlı insanlar olarak tanınıyordu. Peki Chu'lar nereden gelmişti? Katayiler bu soruya kuzeyi göstererek cevap verirler. Aynı ataları paylaşmamız oldukça ilginç olurdu. Kapı bir tuğla duvara açılmış, taştan yüksek bir kapıdan geçerek Loyang'a girdik. Kendimi hemen evdeymişim gibi hissettim. Kalabalık insan toplulukları Sus ya da Şravestedekilere benziyordu. İnsanlar gülüyorlar, bağırıyorlar, şarkı söylüyorlar. Boğazlarından balgam çıkarmaya çalışıyorlar ve tükürüyorlar. Hemen hemen her sokakta bulunan çok çeşitli kulübelerde alışveriş ediyorlar. Kumar oynuyorlardı. Dük pazar yerine yaklaştığımızda tezgahların birinden haşlanmış sazan aldı. Katay'daki en iyi sazan dedi Dük bir parça koparıp bana uzatırken. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir balık tatmamıştım dedim oldukça açık kalplilikle. Dük balık satıcısına gülümsedi. Loyang'dayken her zaman en önce sana gelirim değil mi dedi. Balık dolu ağzına rağmen oldukça nazikti. Adam eğildi ve Dük'e uzun ömür diledi. Verilen bahşişi aldı. Dük daha sonra içinde kendi ballarıyla kızartılmış, arı bulunan ve bir boru haline getirilmiş büyük bir yaprak aldı. O bu yemeği çok övüyordu ama ben onu oldukça garip buldum. Lidya'da geçirdiğim günlerden bu yana balı hiç sevmedim. Şeyh Dük'ü sürekli olarak Dükalık Sarayı'nın karşısındaki büyük bir binada oda tutuyordu. Bu ev dedi oldukça üstü örtülü bir biçimde ailemin bir akrabasına aitti. Zaten neredeyse herkesle akrabaydı. Fakat sonra zengin bir tüccara satıldı. Bu adam benden başka herkese yüksek fiyatlardan oda kiralıyor. Bana özel bir fiyat uyguluyor çünkü ben hanedanlığa mensubum. Dük bana esir gibi davranmamakla beraber öyle olduğumu biliyordum. Seyahat ederken beni ya kendi kaldığı odada ya da kahyasıyla beraber tutuyordu. Daima onun ya da mahiyetinden birinin gözünün önünde oluyordum. Çin'den sonra Loyang'ı oldukça çekici buldum. Daha sonra farkına vardım ki her iki şehir ve devlet de ekonomik çöküşün eşiğindeydi. Komşu devletler Chu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmişti. Cheng ya da Wei hükümdarlarını Loyang'ı işgalden uzak tutan yalnızca Dük'ün yarı ilahi kişiliğiydi. Bu durumda herkes şöyle ya da böyle Dük'ün güneşin oğlu olduğu kurgusunu korurken onun ülkesini soyuyor ve üstelik bir de arkasından alay ediyorlardı. Loyang kendisini besleyen imparatorluğu daha yeni kaybetmiş büyük bir başkentin oldukça ürkmüş görüntüsüne sahipti. Babil'de aynı yılgın ve düş kırıklığına uğramış havaya sahiptir. Ancak Loyang müzik, oyunlar, hokkabazlar ve tabii ki törenlerle doluydu. Chu düklerinin ata yadigarı tapınağında kutlanılan yeni yıl törenlerine katıldık. Binanın 3 asır önce son imparatorun oğlunun gelişinden kısa bir süre sonra ilk yapıldığında olağanüstü güzel olduğu belliydi. Tapınağın yüksek, sivri bir çatısı vardı. Kiremitleri birbirini izleyen yeşil ve altın sarısı renginde dalgalı bir tarzda sırlanmıştı. Ağaç sütunlar sadece güneşin oğlunun kullanabileceği su mercimeği modeliyle süslenmişti. Tapınağın temeli taştandı. Duvarlar koyu renkli ahşaptı ve eski ve de yeni silahlarla kaplanmıştı. Teoride devletin tüm silahları hükümdarın atalarından kalma tapınakta saklanır. Uygulamada ise sadece simgesel silahlar bu tapınaklarda saklanır. Hükümdar sadece bir klan lideri olduğu zaman hakimiyetini bütün bu silahlara sahip olarak güvence altına alırdı. Fakat bu uzun yıllar önceydi. O zamanlar topluluk babasına itaat eden bir aileden başka bir şey değildi. Baba da sadece kendi kabile reisi babasının değil, Güneş'in de oğluydu. Oldukça geniş olan içeride bir uçta koyu turuncu renkte ve doğal ölçülerden biraz daha büyük garip bir adam heykeli vardı. Chu'dan önceki hanedana mensup bir savaşçı gibi giyinmişti. Ağzına üçlü mühür vurulmuştu. Heykelin oturağında şu yazıyordu: "Ne kadar az şey söylersen o kadar çabuk unutulur." Chu'lara ait bu ata yadigarı salonda uyarı için neden bir heykel bulunduğu tamamıyla meçhuldür. Ancak mesaj oldukça açıktır. Gök'ün şu anki oğlu 40 yaşlarında, uzun sivri sakallı, hareketli bir adamdı. Sırtına altın sarısı ipliklerle bir ejderha işlenmiş tören elbisesi giyiyordu. Bir elinde fil dişinden bir değneğe bağlanmış, yeşim taşından büyük bir disk taşıyordu. Bu Gök'ün gelip geçici vekaletinin dışsal sembolüydü. Chu Dük'ü arkası sunağa dönük olarak tek başına odanın kuzey ucunda durdu. Onunla saray arasında sağında ve solunda mübaşirler duruyordu. Bunlar ülkenin en yüksek rütbeli subaylarıydı. Sonra rahipler geliyor, bunları müzik ve seremoni memurları, saray ricali ve Chu'nun konukları izliyordu. Şeyh Dükü'nün yüksek rütbesi sayesinde bu şu sözde güneşin oğlunun rütbesi kadar aldatıcıydı. Can sıkıcı uzunluktaki bu töreni yakından izlememizi sağladı. Efendimin mırıldanmalarından anladığım kadarıyla tören tamamıyla baştan sağmaydı ve utanç vericiydi. Dük özellikle tahta geçiş müziği çaldığında çok öfkelendi. Bu dedi sadece hem göksel vekalet hem de egemenlik sahibi birinin huzurunda çalınabilir. Bu nasıl bir saygısızlık böyle? Tahta geçiş müziği 1000 yılı aşkın bir süre önce yazılmış. Bu müzik çalarken olan sügisler giymiş dansözler Shun ismindeki efsanevi imparatorun tahtına barış içinde çıkışını canlandırdılar. Doğru biçimde çalınıp oynandığında bu müziğin gök ve yeri mükemmel bir ahenk içinde birleştireceği varsayılıyordu. Demokrit müziğin 1000 yıldır nasıl hatırlandığını soruyor. Orijinal müziğin bozulduğunu ya da üzerinden yüzlerce yılın geçmesiyle tamamıyla unutulduğunu ve bugün Loyang'da dinlenen müziğin orijinalin gülünç bir taklidi olduğunu ve bu nedenle de gökün vekaletinin çekildiğini savunanlar da aynı soruyu sorarlar. Bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim müziğin batılı kulaklar ve de gözler için garip bir etkisinin olduğudur. Müzik ve oyun sona erdiğinde Chu Dükü, Sarı İmparator'dan gökün ortak krallığı kutsamasını istedi. Sonra gökün oğlu tüm Katay Lordlarının kazanılmış haklarını geri verdi. Törenin bu kısmı anlamsız olduğu kadar etkileyiciydi de. Chu Dükü ciddi bir ifadeyle ortak krallık lordlarına kendisine yaklaşmalarını işaret etti. Bu noktada alt dereceli birinin kendini üst dereceli birine takdim ederken başını eğip omuzlarını kaldırdığını, vücudunu öne doğru eğip bacaklarını kıvırdığını ve böylece mümkün olduğunca küçük görünmeye çalıştığını belirtmeliyim. 15 gösterişli sima Dük'ün yanına varmadan durdular. Sonra sağ ve soldaki teşrifat memurları Dük'e üzerinde benim hiçbir zaman tam olarak kavrayamayacağım güzel Katay yazısıyla bir şeyler yazılı 15 tablet takdim etti. Dük ilk tableti aldı ve gümüş rengi bir elbise giyen yaşlıca bir adama seslendi. Yaklaş sevgili kuzen. Yaşlı adam yengeç gibi yürüyerek Dük'e yaklaştı. Sadık kölemiz olarak bize hizmet etmeyi sürdürmen, Gök'ün iradesi Dük tableti adamın ellerine bıraktı. Ve'yi Dük'ü sıfatıyla hem bize hem de Gök'e hizmet etmeyi sürdüreceğin şeklindeki göksel iradenin simgesi olarak al bunu. Çok etkilenmiştim. Koyu renkli kirişleri karıncalar tarafından yarı yarıya yenmiş bu tozlu salonda toplanan bütün Katay dükleri, otoritelerin gökün oğlu tarafından yenilenmesini bekliyorlardı. Eyaletlerden 11, sözde dış ülkelerden de 4 dük vardı. Her dük, yetki ve yenileme beraatını aldığında müzik çalıyor ve rahipler ilahi söylüyordu. Bu arada Şeyh Dük'ü gülümsüyordu. Neden olduğunu sormaya cesaret edemedim. Başlangıçta Şeyh'in artık kendisinin olmadığına kızdığını sandım. Fakat Çin Dük'ü yaltaklanırcasına bir minnettarlıkla hükümranlık beratını aldığında onun İmparator Wu'nun mezarının başına bir kurt gibi olurken gördüğüm aynı adam olmadığını fark ettim. Bu beni çok şaşırttı. Bu Dük değil diye fısıldadım. Tabii ki değil diye mırıldadı garip efendim. Peki ama kim diye sordum. İki oyuncu. Bu 15 Dük her sene oyuncular tarafından canlandırılır. Her sene Gök'ün oğlu gerçek Dük'lerin otoritelerini yeniler görünür. Bu çok utanç verici zavallı dostum, elimizden ne gelir ki? Gerçek dükler Loyang'a hiç gelmezler. Fakat hepsinin onu Gök'ün oğlu olarak kabul ettiğini söylediğini sanmıştım. Evet, bunu kabul ederler. Peki o zaman neden onu şereflendirmiyorlar? Çünkü o Gök'ün oğlu değil. Anlayamıyorum. O da anlamıyor ama gerçekten anlamıyor. Fakat bunun açıklaması oldukça basit. Onun Gök'ün oğlu olduğunu kabul edermiş gibi davrandıkları sürece hiçbiri vekillik iddiasında bulunamaz. Bu oyunun bu kadar gerekli olmasının nedeni bu. Her dük bir gün göksel vekilli ele geçirme düşü kurduğundan bütün dükler şimdilik yapılacak en iyi şeyin Chu dükünün vekillik iddiasını kabul etmek olduğunda hemfikirler. Fakat er ya da geç düklerden biri egemenliği ele geçirecek. İşte bu olduğu zaman Loyang bir düş gibi kaybolacak ve sarı ırmak kan kırmızısına boyanacak. Oyuncular dükler çekildiği zaman Gök'ün oğlu haykırdı. Yalnız biri burada, kuzeyde duruyor. Göksel vekillik burada. O zaman müzisyenlerden korku dolu bir ses yükseldi ve ilginç kuş tüyü başlıklar ve hayvan kuyrukları takmış 100 kadar erkek bir dizi dansa başladı. Bu her şeyin görülebileceği Babil'de gördüğüm kadar olağanüstü bir şeydi. Gözleri rahatsız edecek kadar parlak renkler ve garip sesler girdabının ortasında Gök'ün oğlunun çekildiğini gördük. Dört ana noktanın müziğini çalıyorlar dedi Dük. Dinde saflığı savunan kesim bundan hoşlanmaz. Zaten onlar hiçbir yeniliği sevmezler. Ben şahsen yeni müziği eskisine tercih ederim. Bu bazı yerlerde sapkınlıktır. Fakat zaten sapkınlık devrinde yaşamıyor muyuz? Kanıt mı istersin? Şehte Dük bulunmaması. Loyang'da ne kadar kaldığımızı hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey esir edildiğimden beri ilk kez kendimi neredeyse özgür hissettiğimdi. Beni teşhir ederek çalım satan Dük'le birlikte çok sayıda akşam ziyafetine katıldım. Ne var ki onları etkilemekte pek başarılı olduğum söylenemez. Genelde Kataylılar ve özellikle Loyang'daki saray ricali kendi deyişleriyle dört denizin ötesindeki dünyayla çok az ilgiliydiler. Daha da kötüsü ben onlara garip görünüyordum ve dillerini hiç de hoş bir aksanda konuşmuyordum. Bu iki unsur insana genellikle sevimlilik kazandırmaz. Neredeyse hiç kimsenin batı dünyasıyla ilgilenmemesi beni çok şaşırttı. Dük'ü de hayal kırıklığına uğrattı. Orta krallık olmayan hiçbir şey var değildir. Kataylıların gözünde bizler barbar, kendileri ise uygardır. Bu arada insan yeterince uzaklara giderse solun sağ, yukarısının aşağısı, kuzeyin güney olduğunu fark eder. Ben bunu fark ettim. Bununla beraber Loyang'daki sarayın genel açıdan köhneliğini olağanüstü çekici buldum. Saray ricali sadece eğlenmek istiyordu. Benim izleyemediğim sözcük oyunları oynuyorlardı. Birbirleriyle ilgili berbat dedikodular yapıyor, yontulmuş tabaklardan yemek yiyor, çentilmiş kadehlerden içki içiyor, yıpranmış zarif elbiseler giyiyorlardı. İnsan Loyang'da dolaşırken buranın bir zamanlar ilkel fakat etkileyici bir başkent olması gerektiği hissine kapılıyor. Ayrıca artık altın devrin de sonsuza dek sona erdi hissini de unutmamalı. Gök'ün oğlunun refakatçileri hayaletler gibi Şeyh Dük'üne göre yersiz bir şekilde icra edilen törenlerine devam ettiler. Yine hayaletler gibi tensel istekleri uyandırdılar. Artık çağlarının geçtiğinden ve hizmet ettikleri sarayın sonsuza kadar kaybolmuş bir dünyanın silinmekte olan gölgesi olduğundan şüphelenircesine eğleniyorlardı. Bilge Tanrı'ya yani Gök'e adanan eski bir bina olan Işık Salonu'nu ziyaret ettik. Bu iki kavramın birbirinin yerine kullanılabildiğini görmem oldukça garip. Bununla birlikte Kataylı rahiplere ne zaman Bilge Tanrı adını söylesem huysuzlanıp konuyu değiştiriyorlar. Sarı İmparator'dan ve şu sonsuz göksel vekilliğe sahip kraliyet soyundan söz etmeye başlıyorlardı. Evrenin bir ilk ve yönetici ilkesi olduğu fikrine kesinlikle katlanamazlar. Hakikat ve batıl arasındaki savaşla ilgili herhangi bir fikirleri yoktur. Onlar daha çok Gök'ün bulutlu iradesi ve yerin fırtınalı budalılıkları arasındaki ahengi korumakla ilgilenirler. Bunun ataları yatıştıran ve özenle tertiplenmiş törenlere dikkatlice uyarak gerçekleştirilebileceğine inanırlar. Dük ışık salonu müzisyenlerin, hokkabazların, yiyecek satıcılarının doldurduğunu görünce şaşkınlıktan dona kaldı. Görüntü çok hareketli ve canlıydı ama dini havaya pek uygun değildi. Buna neden izin verdiğini anlayamıyorum. Burada neler oluyor? Bir grup cücenin bir takım zor hareketler yaptığını hayretle seyrettim. Bu arada kalabalık bir seyirci topluluğu zevkle bu küçük akrobatlara demir paralar atıyordu. Hiçbir şey. Burası insanın ışık kavramını düşünebildiği bir sığınak sayılır. Ve tabii ki burada dini ayinler yapılır. Sanırım Dük satıcılardan kira alıyor. Öyle bile olsa şaşırtıcı değil mi? Dük'e ben değil, arkamızdan ahenkli bir ses cevap verdi. Hem de çok sayın Dük, çok üzücü, fakat insanlık hali bu, değil mi? Bu iç gıcıklayıcı sesin sahibi bir Kataylı için alışılmadık ölçüde açık renkli, neşeyle ya da hüzünle parlayan gözlere sahip kır sakallı bir adamdı. Bu ilgi çekici adamın gösterdiği gibi hüzün ve neşe çoğu zaman aynıdır. Li Zu diye haykırdı Dük. Saygı ve tevazu karışımı bir tavırla bilgi adamı selamladı. Eğer daha önce belirtmemişsem söyleyeyim, Zu, usta ya da bilgi anlamına gelen Katayca bir sözcüktür. Li Zu'dan, bundan sonra usta Li olarak söz edeceğim. Bu, dedi Dük, usta Li'ye zengin Magadha kralının damadı. Dük, kraliyet ailesiyle olan bağını nadiren unutuyordu. Bunun kendisini bir gün zengin edeceğini umuyordu. Uygarlaşmak için bize geldi diyerek, duruma açıklık getirdi ve işte şimdi dedi bana dönerek bütün orta kralın en bilge adamı Chu hanedanının arşivlerini tutan 3000 sanatın ustasıyla karşılaşmış bulunmaktasın. Dük, Usta Li'yi överken çok cömert davranıyordu. Sonradan fakirleşmiş birçok soylu gibi o da kendini ele geçiremediği silah, araç ve gereçler ve de devlet için bol bol övgüde bulunmak ve ince davranışlar göstermek zorunda hissediyordu. Usta Li, yabancı oluşuma oldukça kibar bir tavırla ilgi gösterdi. O ayrıca bir bakışta Magadan'ın yerlisi olmadığımı anlayan ilk Kataylıydı. Pers ismini hiç işitmemekle birlikte Indus nehrinin ötesinde mavi gözlü insanların yaşadığını biliyordu. Bildiklerimizi öğrenmek için Dük'ü ve beni yere kurban verilirken kullanılan alanın kenarında yemeğe davet etti. Yalnız biri eski çadırı kullanmama izin vermekten oldukça memnun. Sade bir yemek yer, Tao'dan söz ederiz. Tao sözcüğü yol anlamına gelmektedir. Ayrıca daha sonra keşfedeceğim daha ince anlamları da vardı. Dans eden yarı çıplak bir grup kızı yararak ilerledik. Aslında gerçekten dans etmiyorlar. Işık salonunda tembel tembel dolaşıyor, kendilerini beğenecek birini bekliyorlardı. Dük, kutsal değerlere karşı yapılan bu saygısızlıktan dehşete düşmüştü. Gök'ün oğlunun ne şekilde olursa olsun akıllılık edip cümlesini bitirmedi. Usta Li eksik cümleyi tamamladı. Ne kadar merhametli olursa olsun, evet yetim gerçekten de çok merhametlidir. Tek istediği o insanları mutlu etmek. İmkansızın peşinden koşmuyor. O bir Wu Wei ustasıdır. Katay dilinde Wu Wei bir şey yapmamak anlamına gelir. Usta Li'ye göre bir şey yapmama sanatı sadece yönetimin değil, insanın mutluluğunun da sırrıdır. Usta Li gerçekten hiçbir şey yapmamayı kastediyor. Hayır Demokrit, Usta Li bundan daha garip bir şeyi kastediyor. Şimdi söylediklerini aktarmaya çalışacağım. 38. ayrımın sonu, sayfa 545.